Ayrım 15. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 175. 8. kısım. Portekiz'de halk patatesi fazla sevmez. Buna rağmen hapishanenin aşçısı Francesco, paralı müşterileri Loblan ve Alcoba kendisinden ateşte pişmiş patates istediklerinde hiç şüphelenmeden bir düzine patates getirdi onlara. Thomas'ın öğrettiği şekilde patatesleri çok az pişirdikten sonra alıp yanlarına biraz sardalya ilave etti ve 5. kata çıkarak Loblan ve Alcoba'ya servis yaptı. Gardiyan Julio da patatesleri keskin bir bıçakla ve düzgün bir şekilde ortadan böldü. Patatesler az piştiği için kolay olmuştu bu. İki mahkum yalnız kaldıklarında yemeklerine dokunmadılar bile. Thomas hemen işe girişti. Pencere kenarındaki küçük masanın üzerine önce Alcoba'nın kendi adına doldurduğu tahliye emrini, yanına da mahkum Maravilla'nın tedarik ettiği, üzerinde savcının damgasını taşıyan evrağı koydu. Ressam aynı zamanda da sahte pasaport uzmanı Reynaldo Pereira'nın değerli öğütlerini hatırlamaya çalışarak işe koyuldu Thomas. Lazarus merakla seyrediyordu onu. Thomas hala sıcak olan yarım patateslerden birini aldı. Kesilmiş yanını evrağın üzerindeki savcılık damgasına bastırarak tam 15 dakika orada tuttu. Patatesi kaldırdığında damga patatesin üzerine çıkmıştı. ''Şimdi işin en zor yanı başlıyor,'' dedi Thomas. Alışkanlıkla kambur Lazarus'un sesini taklit ederek konuşuyordu. Ağzının bir köşesi sinirli bir şekilde oynuyordu. Son iki gündür bu hareket tik halini almıştı. İstemediği halde yapıyordu. Bir haftadır sabahtan akşama kadar aynı şeyi yapmanın sonucuydu bu. ''Mumu ver bakalım Lazarus.'' Kambur yatağının altından bir mumla birkaç kibrit çöpü çıkardı. Bunları baş gardiyanın odasından çalmıştı. Daha sonra Thomas Leave'nin saçlarını da bunları kullanarak yok edecekti. Lazarus mumu yaktı. Thomas dikkatlice patatesin damgaya değmeyen yanından bir parça dişledi. Sonra ısırdığı yeri mumun ateşine tutarak ısıtmaya başladı. ''Usta sahtekarlar buna çan derler.'' diye açıkladı Thomas hayretle kendisini seyreden Lazarus'a. ''Şimdi patates yeniden ısınıyor. Üzerindeki damga izinin tekrar nemlendiğini görüyorsun herhalde. Yavaş yavaş hayata dönüyor. Birkaç saniye sonra tamam.'' Zarif bir hareketle Thomas elindeki patates damgayı Lazarus adına çıkarılmış tahliye emrinin üzerine bastırdı. Tam 15 dakika patatesi kağıdın üzerinde tuttu. Sonra soğuduğuna kanaat getirince kaldırdı. Damganın tam ve mükemmel bir kopyası kağıda çıkmıştı. ''Müthiş!'' diye haykırdı Lazarus. ''Şimdi hemen bir şeyler atıştıralım,'' dedi Thomas. ''Kalanını sonra yaparız.'' Planın ikinci bölümü şöyleydi. O günün sabahı baş gardiyanın odasında Lazarus savcılıktan gelen birçok zarfı açmış, bunlardan bir tanesini açarken büyük dikkat harcamıştı. Zarfı zedelemeden açıp yanına bir tüpte yapıştırıcı aldıktan sonra hücresine döndü. Yemekten sonra Thomas hazırlayıp damgaladığı tahliye emrini dikkatle katladı ve Lazarus'un getirdiği zarfın içine yerleştirdi. Yeşil zarfın üzerinde bir gün öncesinin tarihi vardı. Öğleden sonra da Lazarus o zarfı savcılıktan gelen diğer zarflarla birlikte baş gardiyanın odasında masanın üzerine koydu. ''Şimdi dananın kuyruğu kopacak.'' dedi kambur. ''Baş gardiyan benim tahliye emrimi idare eden tahliye bölümüne göndermiş olacak. Yarın sabah erkenden bir tahliye kağıdı hazırlayıp bana buraya yollarlar. Bu iş saat 11'e doğru olur. Bu nedenle de gece senin saçlarını yoluna koymak gerek.'' Saç yolma işlemi aşağı yukarı yarım saat sürdü. Thomas Leave'nin hayatındaki en kötü yarım saatti bu. Lazarus'un önüne oturup kafasını eğdi. Kambur bir elinde yanar bir mum, diğerinde ise ıslak bir bez parçası olduğu halde işe girişti. Önce Thomas'ın saçlarını tavuk tüyü yakar gibi yakıyor, kafa derisi zedelenmesin diye de elindeki ıslak bezi kullanıyordu. Ara sıra hata yapınca ya da gerektiği kadar çabuk davranamayınca Thomas çığlık atmamak için kendini zor tutuyordu. Bir keresine dayanamadı ve haykırdı. ''Dikkat etsene aptal herif!'' Lazarus buna bir atasözüyle cevap verdi. ''Gülü seven dikkatine katlanır.'' Bir süre sonra işkence sona erdi. ''Neye benziyorum şimdi?'' diye bıkkın bir sesle sordu Thomas. ''Yanaklarını ekmek parçalarıyla doldurup ağzının kenarını da istediğim gibi oynatırsan benim canlı kopyam olacaksın.'' O gece ikisi de uyuyamadılar. Ertesi sabah tanımadıkları bir gardiyan kahvaltılarını getirdi. O gün ayın 16'sı ve günlerden de cumartesiydi. Yani arkadaşları gardiyan Julio'nun izin günü. Lazarus onun başına bir iş gelmesin diye tahliye emrine bu tarihi koymuştu. Kambur kapının hemen ağzında kahvaltı tepsisini yeni gardiyanın elinden aldı. Thomas kafasına battaniyeyi çekmiş, yatağına uzanmış, horul horul uyuyordu. Kahvaltıdan sonra Lazarus 3 tane beyaz hap yuttuktan sonra Thomas'ın yatağına uzandı. Thomas ise kamburun kısa paltosunu aldı sırtına ve saat 8'den 10'a kadar 2 saat süreyle rolünü tekrar prova etti. Saat 10'dan sonra yanaklarına ekmek kırıntılarını doldurarak hamur haline getirip yanaklarını şişirdi. Kalın yastığını sırtına, gömleğinin altına tıktı ve kaymasın diye de sıkıca bağladı. Bu arada dudaklarını sinirli sinirli kıpırdatıyordu. Saat 11'de yeni gardiyan tekrar geldi. Lazarus battaniyeyi kafasına çekmiş derin bir uykuya dalmıştı. Gardiyan elindeki tahliye emrine bakarak üzerinde yazılı olan adı okudu.
''Lazarus Alcoba!''
Thomas yavaş yavaş doğruldu, dizleri hafif bükülmüştü.
''Benim efendim'' dedi.
Gardiyan bir süre süzdü onu, Thomas terlemeye başlamıştı.
''Lazarus Alcoba sen misin?''
''Evet benim.''
''Arkadaşının nesi var? Kalkıp uğurlamayacak mı seni?''
''Gece hastalandı. Beni niçin aradığınızı sorabilir miyim, gardiyan efendi?''
''Tahliye emrin geldi.'' Thomas sevinçle göğsünü yumrukladı. Sevinç çığlıkları atarak yatağının üzerine yığıldı. ''Adaletin tecelli edeceğine emindim.''
''Kes gürültüyü de benimle gel. Çeki düzen ver kendine.''
Gardiyan ayağa kalkmasına yardım etti kollarından tutarak. Thomas bir an foyası meydana çıkacak diye bayağı korktu. Fakat ustalıkla yere inmeyi başardı. Yeni gelen gardiyanın peşi sıra uzun koridorlardan geçerek cezaevinin idare bölümüne geldi. Kalın demirden kapılar açıldı, arkasından tekrar kapandı. Ağzını oynatmada hiç zorluk çekmiyordu artık. Ama dizlerini bükerek yürümek çok sıkıntı veriyordu. Kramp girecek, bütün numarası ortaya çıkacak diye kuşkulanıyordu. Yukarı çıktılar, başka bir merdivenden aşağı indiler. Hiç ümidim yok, daha fazla dayanamayacağım diye geçirdi içinden bir an. Birkaç koridordan daha geçtiler. Gardiyan garip bir şekilde süzüyordu Thomas'ı.
''Hava sana göre fazla sıcak galiba Alcoba, ter içinde kaldın. Çıkar o paltoyu sırtından.''
''Yok yok, istemem, iyiyim, heyecanlandım da. Aslında tir tir titriyorum, üşüyorum.''
Sonunda tahliye bölümüne geldiler. Oda tahta bir tezgahla ortadan ikiye bölünmüştü. Tezgahın arkasında 3 görevli vardı. 2 mahkum da onların önünde ayakta dikilmiş, tahliye edilmeleri için işlemlerin tamamlanmasını bekliyorlardı. Thomas 2 şey düşündü o anda. Görevliler tembel kişilerdi. İkincisi, tezgahın önünde oturacak yer yoktu, ayakta durmaları gerekiyordu. Duvardaki saat 11'i 10 geçiyordu. Saat 12'ye 5 kala görevliler diğer 2 mahkumun işini bitirememişlerdi daha. Thomas Lieven gözlerinin karardığını, başının döndüğünü hissetti. O an kendini bıraksa bayılabilirdi. Dizlerindeki ağrı yavaş yavaş aşağı bileklerine kadar, yukarıda ise beline yayılmıştı. Biraz sağ dirseğini, biraz da sol dirseğini tezgaha dayayarak vücudunun ağırlığını kollarına verdi. Oh, bu çok iyi gelmişti.
''Ey sen, çek kollarını tezgahın üstünden. Birkaç dakika bile ayakta duramadın, tembel lağın faresi. Çek kollarını.''
Thomas, ''Affedersiniz beyefendi.'' diyerek kollarını çekti. Çekmesiyle birlikte sendeledi, yere yığıldı. İki büklüm halde daha fazla duramayacaktı, panik halindeydi. Kendi kendine, ''Bayılma, sakın bayılma, yoksa halin harap. Bayıldığım an paltoyu çıkarıp bacaklarımı görecekler. O zaman tamam işin.'' diye telkinde bulunuyordu devamlı. Bayılmadı da. Daha fazla ayakta duramayacağı anlaşılınca görevlilerden biri insafa gelerek ona bir sandalye verdi. Oturur oturmaz kendini topladı. Keşke bu işi daha önce yapsaydım diye geçirdi içinden. Amma da aptalmışım. Yarımda görevlilerden ikisi yemeğe gittiler. Üçüncüsü de sonunda elindeki işi bitirip Thomas'a döndü. Önündeki yazı makinesine bir kağıt taktı ve müşfik bir sesle konuştu.
''Sadece formalite bu. Senin eşkalini bir kere daha kaydetmem gerekiyor, yanlışlık olmasın diye. Bir iki soru daha sormam gerekir.''
Oturunca Thomas'ın keyfi ve kendine güveni geri gelmişti. Kambur hücre arkadaşının bütün özelliklerini ezberlemişti. Geçen bir hafta süresince papağan gibi tekrarlamaya başladı.
''Alcoba Lazarus, bekar, Katolik. 12 Nisan 1905'te Lisbon'da doğdum. Son adresin, Pampulya Caddesi 51.
Görevli Thomas'ın verdiği cevapları elindeki kağıtta yazılı olan bilgiyle karşılaştırıp kontrol ediyordu. Yazmaya devam etti.
''Kır saç, oldukça seyrek ve yoluk. Erken yitirmişsin saçlarını.''
''Kaderim öyleymiş.''
''Evet, göz rengi siyah, boy. Kalk ayağa bakalım.''
Thomas ayağa kalktı. Dizlerini de bükmüştü tabii. Görevli yukarıdan aşağı süzdü onu.
''Özel belirtiler?''
''Kamburum var, bir de yüzümde bazı.''
''Evet, farkındayım. Tamam, otur bakalım.''
Görevli bir süre daha makineyi takırdattı, kalemle de bir şeyler ekledi. Sonra Thomas'ı alıp yan odaya götürdü ve başka bir görevliye teslim etti. Cezaevine girenlerin mallarını bıraktıkları adamdı bu. Thomas geçici olarak hapse atıldığı için, yani daha yargıç karşısına çıkıp hüküm giymiş olmadığından, cezaevine girerken elbiselerini, iç çamaşırlarını ve sevgili saatini yanına almasına izin vermişlerdi. Şimdi cezaevini Lazarus'un kimliğine bürünerek terk etmek zorunda olduğundan onun eşyalarını veriyorlardı Thomas'a. Lazarus'un pasaportunu, bazı kağıtlarını, 3-5 kuruş parasını, bıçağını, çamaşır torbasını aldı. Eşyalarını teslim aldığını göstermek için şunu imzala diye bir kağıt uzattı görevli. Thomas beceriksizce imzaladı. Alcoba Lazarus. Paralarıyla Jean Leblanc adına çıkmış, pasaportundan ayrılıyordu böylece. Ressam dostum bana bir yenisini yapar diye avuttu kendi kendini. Thomas saat 2'yi çeyrek geçerken bütün sıkıntılarının sona erdiğini sandı bir an. Ama kısa sürdü bu sevinç. Yanıldığını anladı hemen. Bir gardiyan refakatinde yine bir sürü koridor geçerek cezaevi rahibinin yanına gittiler. Rahip yaşlı ve son derece kibar bir adamdı. Hele Thomas dua sırasında diz çökmek isteyince çok memnun oldu bu sofuluk belirtisi karşısında. Aslında diz çökme isteği dizlerini dinlendirmekten başka bir amaca yönelmemişti. Thomas yalpalaya yalpalaya cezaevi avlusunu geçti ve 16 Kasım 1940 günü ana kapıya vardı. Kapıda tahliye emrini görmek istediler. İlk olarak kapıyı açan adam, "Tahliyen açık olsun baba," dedi. Thomas Lieven kapıdan sıyrıldı ve özgür fakat şüpheli bir geleceğe attı adımını. En yakın köşeye kadar ayakta zor tuttu kendini. Köşeyi döner dönmez yığıldı yere. Elleri ve ayaklarının üzerinde sürünerek yakınındaki ilk kapı eşiğine kadar gitti. Merdivenlere oturdu, öfke ve yorgunluğun verdiği bir duyguyla ağlamaya başladı. Pasaportu, parası, bütün kağıtları elden gitmişti. Kendisini Güney Amerika'ya götürecek gemi de. 9. Kısım. Jean Leblanc adındaki mahkumun kaçtığı hemen o gün belli oldu. Hücrede Lazarus Alcoba adındaki mahkum kalmıştı sadece. O da sanki ilaçla bayıltılmış gibi derin bir uykudaydı. Hemen bir doktor çağrıldı. Alcoba ilaçla uyutulmuştu. Lazarus hastane doktorunun odasından aşırdığı hapları yutarak kendi kendini uyutmuştu aslında. Ama bunu kimse bilmiyordu. Bir iğne yaptılar önce, bir de koyu kahve içirilince Lazarus biraz kendine geldi. Sorguya çekilince Alcoba'nın o olduğu anlaşıldı. Elbiselerini çıkardıklarında sırtındaki kamburun gerçek olduğunu gördüler. Lazarus şöyle ifade verdi. O şeytan Leblanc kahvaltıda içtiğim kahvenin içine ilaç koymuştu herhalde. Garip bir tadı vardı kahvenin. Başım ağrıdı, sonrasını hatırlamıyorum. Bugün serbest bırakılacağımı söylemiştim ona. Baş gardiyanın yanında çalıştığım için tahliye emrimin geleceğini biliyordum. O gün nöbetçi olan gardiyan çağrılıp Alcoba ile yüzleştirilince hayretle aykırdı. Ama nasıl olur? Daha bu sabah kahvaltıyı getirdiğimde konuştum seninle. Sonra da gelip aldım hücreden, idareye götürdüm. Buna Alcoba çok akıllı bir cevap verdi. Sabah beni hücreden çıkarmış olsaydın herhalde şimdi burada olmazdım. Soruşturmaya gelenler sonunda Jean Leblanc'ın Lazarus Alcoba'nın kılığına bürünerek kaçmış olduğunda karar kıldılar. Lazarus birkaç kere arka arkaya esnedi. Daha tam anlamıyla ayılmış sayılmazdı. Sonra soruşturmayı yürütenlere döndü. Tahliye emri benim adıma olduğu için beni serbest bırakmanız gerekiyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Evet, evet tabii ama yine de soruşturma sona erene kadar. Dinleyin beni. Ya beni derhal serbest bırakırsınız ya da savcıya işlerinize ne kadar dikkatli olduğunuzu bildiririm. Pereira, Pereira, Thomas Lieven'di bağıran. Arkadaşı sahte pasaport uzmanının kapısını yumrukluyordu bir yandan da. Cevap veren olmadı. Ya sarhoş oldu sızdı ya da evde değil diye düşündü Thomas. Birden Pereira'nın evinin kapısını hiç kilitlemediğini hatırladı. Kapının kolunu çevirip içeri girdi. Holü geçip çalışma odasına girdi. Stüdyonun büyük pencerelerinden içeri dolan ışık sağa sola atılmış tablolara vuruyor, onlara pis bir görünüş veriyordu. İzmarit dolu tablolar, boya tüpleri, fırçalar, paletler odanın her yanına yayılmıştı. Thomas mutfağa geçti. Sakallı arkadaşı orada da yoktu. Evde olmadığı kesinlikle anlaşılmıştı artık. Herhalde bir meyhane köşesinde içiyordu. Başka çaresi yoktu Thomas'ın. Pereira'nın dönmesini bekleyecekti. Kaçtığının ortaya çıkmasından, sokağa çıkarsa başının belaya girebileceğinden endişe ediyordu. Elini karnının üzerinde gezdirdi. Acıktığını hissetti o an. Heyecan ve kuşkuları kısmen sona ermişti. Birkaç saat önceki halini düşünerek güldü kendi haline. Dizleri hala ağrıyordu. Düşünmesem daha iyi bütün bu olayları diye geçirdi aklından. Mutfakta çevresine bakındı. Birkaç somun ekmek, domates, peynir, yumurta, jambon, dil, bir kutu fındık, biber ve ançuez duruyordu raflarda. Karışık bir sandviç yapmaya karar verdi. Biraz bol yaparsa Pereira'ya da yeterdi. İşe girişti hemen. Fındıkları havanda ezerken birden Estrella'yı hatırladı ve yüzüne kan hücum etti öfkeden. Namussuz kadın, cadı kadın. Fındıkları değil sanki Estrella'nın kafasını eziyordu havanda. Kırmızı biber öfkesini biraz daha arttırdı. Bütün dünya ona cephe almıştı sanki. Herkes düşmanıydı. Ne yapmıştı onlara? Onlar hayatına girinceye kadar kendi halinde namuslu bir yurttaştım. Şimdi ise biraz da karabiber. Dürüst, namuslu karabiber. Allah'ın cezası gizli servisler, beni ne hale getirdiniz? Cezaevine düştüm, oradan kaçtım. Evrak sahtekarlığında usta oldum. Her türlü silah, zehir kullanmakta yetki sahibiyim. Patlayıcı maddeler oyuncak benim için. Mors alfabesini rahatlıkla kullanabilirim. Judo, boks, güreş, koşma, atlama, mikrofon gizleme, hastalık numarası yapmak günlük hayatımın birer parçası haline geldi artık. Bir banker için ne büyük ve garip bir başarı. Artık ne kimseye acıyorum ne de yaptıklarımdan pişmanlık duyuyorum. Şu andan sonra ben saldırıya geçiyorum artık. Hepinize, bütün dünyaya savaş ilan ediyorum. Aç bir kurt gibi saldıracağım size. Bütün öğrettiklerinizi size karşı kullanacağım artık. Sizleri tehdit edecek, sizlere ihanet edecek olan da benim. Şimdi roller değişti artık. Savaş ilan etmek benim işim. Tek başıma savaşacağım sizlerle. Ve kimseyle de mütareke yapmayacağım. Ne mütareke olacak bu savaşta, ne de basit bir ateşkes. Biraz daha karabiber, biraz daha kırmızı biber, biraz daha tuz. Bütün bunları karıştırıp hamur haline getireceğim şimdi. Sizin gibi domuzları da böyle şekilsiz birer hamur topu haline getirmek gerekecek sonunda. O an daire kapısının açıldığını işitti. Herhalde Pereira'ydı gelen, hemen seslendi. Gel bakalım, gel, mutfaktayım. Birkaç saniye sonra mutfak kapısında bir karaltı belirdi. Sakallı, her zaman sarhoş gezen Pereira değildi bu. Aslında başka bir erkek de değil, bir kadın da eşikte duran. Menü: 16 Kasım 1940. Karışık sandviç, doldurulmuş domates. Karışık sandviç. Bir tost ekmeğinin iki ucundan çok ince birer dilim kesin. Sonra kabuğu zedelemeden ekmeğin içini boşaltın. Malzemeye gelince yarım paket tereyağını, bir kap kıyılmış jambon, bir kap kıyılmış fümedil, çok pişmiş iki yumurtanın sarısı, bir kap rendelenmiş gravyer peyniri, yarım kap dövülmüş fındık, birkaç parça fileto ançuez, hardal, tuz, kırmızı ve karabiberi karıştırın. Meydana gelen karışımı ekmeğin içine doldurarak 3 saat kadar buzdolabında bırakın. Sonra ince dilimler halinde kesip tabağa sıralayın. Tabağı biraz daha renklendirmek için kenarına doldurulmuş domatesler dizebilirsiniz. Doldurulmuş domates. Sert, fazla olmamış domateslerin içini tamamen boşaltın. Boşalan domateslerin içine rendelenmiş peynir doldurun. Her domatesin içine çok pişmiş birer yumurtanın sarısını, açık tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Tuz, kırmızı biber, kıyılmış maydanoz, kıyılmış yeşil soğan ilave edin. 10. Kısım. Sırtında kırmızı bir yağmurluk, kırmızı papuçlar, siyah saçlarını tam olarak gizleyemeyen bir de kırmızı şapka vardı. Ağzı oldukça büyük, gözleri iri ve siyahtı, yüzü bembeyazdı. Elleri yağmurluğun ceplerinde, gözlerini Thomas'a dikmişti. Konuştuğunda sesi madeni bir tonda çıkıyordu. Konuşması pek kibar değildi. ''İyi akşamlar Pereira, beni tanımazsın.'' ''Ben?'' diye başladı Thomas ama genç kadın güzel saçlarını savuran bir baş hareketiyle Thomas'ın lafını yarıda kesti. ''Korkma korkma, polis değilim, tam tersine.'' Kekeledi Thomas. ''Kim? Kim verdi adresimi size?'' Genç kadın cevap vermeden önce tek gözünü hafifçe kısarak süzdü onu. ''Neyin var senin? Sinir mi? İçki mi?'' ''Ne demek istiyorsunuz? Neden ağzının kenarları oynuyor öyle hep?'' ''Yok yok, her zaman olmaz. Bazı akşamlar olur sadece. Adresimi kimden aldığınızı sormuştum size.'' Kırmızılı genç kadın ona yaklaştı. Kokusu çok güzeldi. Kendisi daha da güzel. Yavaş bir sesle adeta fısıldadı. ''Döbra adında biri verdi bu adresi.'' Thomas bir an afalladı. Fransız gizli servisinden binbaşı Maurice Debra yollamıştı demek kadını buraya. Bir o eksikti. Oyun oynadığı, sahte evrak verdiği adamlardan biri de Debra'ydı. Nasıl olsa eninde sonunda olacaktı bu. Demek şimdi üç gizli servisin de adamları peşindeydi. İngiliz, Alman, Fransız. Herhalde birkaç saat içinde hayatıma son verir bunlardan biri diye düşündü. Kırmızılı kadının ikinci cümlesi sanki çok uzaklardan geliyordu kulağına. Güzel yüzü, aynı güzellikteki vücudu bile tül bir perde arkasında gizliydi sanki. Thomas'ın kuşkularını doğrulayan bir soruydu sordu.
Jean Leblanc adında birini tanıyor musun?
Jean Leblanc mı? Tanımıyorum.
Bırak numarayı Pereira, adamı tanıdığını biliyorum.
Zarif bir hareketle mutfaktaki taburelerden birine oturdu ve bacak bacak üstüne attı. Thomas ne yapacağını şaşırmıştı doğrusu. Kadının hareketlerine kızıyor fakat elinden bir şey gelmiyordu. Bir zamanlar Londra'nın en genç ve en başarılı bankerlerinden biriydi. Londra'daki kulüplerin en itibarlılarından birinin üyesiydi. Çok iyi öğrenim görmüş, en iyi çevrelerde dostluklar kurmuştu. Terbiye, hal, tavır ve dürüstlük açısından da birçok kişiye örnek olacak kadar olumlu bir yaratılışa sahipti. Bütün bunlardan sonra Portekiz'in başkenti Lisbon'da, köhne bir evin pis mutfağında, son derece güzel bir kadının küstahça konuşmalarına kulak vermek zorunda kalıyordu.
''Şimdi ben senin hakkından gelirim.'' dedi içinden.
''Kes sesini de ufaktan al voltanı bakalım, yoksa pişman olursun.'' dedi.
Birden durum değişti. Önce dışarıdan gelen ayak sesleri işitildi, sonra kapıda tıraşsız, lekeli, kadife pantolonlu, siyah kazaklı bir adam belirdi. Ayakta zor duruyordu. Thomas'ı görür görmez yuvarlak yüzüne neşe yayıldı.
''Oho, fakirhaneye şeref verdiniz. O saçların hali ne yahu?''
Ressam Reynaldo'ydu bu. Mutfaktakilerin hepsi aynı anda konuşmaya başladılar. Kırmızılı kadın yerinden fırladı. Thomas'a hayretle baktı ve şaşkın bir ifadeyle haykırdı.
''Ne, sen Pereira değil misin?''
''Tabii değil.'' diye lafa karıştı Pereira. ''İçkiyi fazla kaçırdın herhalde. Pereira benim, bu da...''
''Dur bir dakika.''
''Benim eski dostum Leblanc.''
''Ya...
ya siz... ya siz güzel bayan...''
''Adım Chantal Tussier.'' diye cevap verdi kırmızılı kadın gözlerini bir an olsun Thomas'tan ayırmadan. Gözlerinde aç gözlü bir ifade belirmişti. Yavaş bir sesle konuştu.
''Monsieur Jean Leblanc ha, ne büyük talih.''
''Ne istiyorsunuz benden?''
''Bir süre önce dostunuz Debra'ya bir pasaport sağlamışsınız. Debra ihtiyacım olduğumu size başvurabileceğimi söylemişti. Daha doğrusu Poco des Negros caddesinde Reynaldo Pereira'ya gidip sizi soracaktım.''
''Demek dostunuz Debra öyle söyledi.''
''Evet.''
''Başka hiçbir şey söylemedi mi?''
''Sadece iyi bir dost olduğunuzu ve hayatını kurtardığınızı ilave etti.''
''Demek işler düşündüğüm kadar kötü değil.'' diye içinden geçirdi Thomas. Tatlı bir sesle tekrar sordu. ''Biraz oturmaz mısınız bizimle? Ceketinizi çıkarmanıza yardım edeyim Mademoiselle Tessier.''
''Chantal derseniz memnun olurum.''
Chantal Tessier kendine sonsuz güveni olan, zeki, buz gibi soğuk bir kadın havasındaydı. Ama nedense bir erkeğin ceketini çıkarması için yardım etmeye kalkması ters gelmişti ona. Sırtında dar siyah bir etek, beyaz ipekli bluz vardı. Vücudunu hayranlıkla seyretti Thomas bir süre. Yürüyüşü de o kadar güzel ki, yağmurda dolaşsa pabuçları bile ıslanmaz diye düşündü Thomas nedense. Tehlike geçmişti artık. Thomas kendini toparlamış, eski haline dönmüştü. Kadınlara karşı her zaman gösterdiği nezaketi buna da gösterebilirdi artık. Sarhoş ressam Pereira, Thomas'ın hazırladıklarını atıştırmaya başlamıştı bile. Thomas ve Chantal'la yanına çöktüler. Pereira elleriyle yemek yiyor, lokmaları yutmaya çalışırken bir yandan da durmadan konuşuyordu.
''Eğer senin yemeklerin kadar güzellikle resim yapabilseydim, ihtiyar Goya elime su dökemezdi.''
Hafifçe geğirdi.
''İçine fındık mı koydun?''
''Evet, geğirirken de ağzını kapat. Bir pasaporta mı ihtiyacın var Chantal?''
''Bir değil, 7 pasaporta ihtiyacım var.''
''Ben de bir şey söyleyebilir miyim?'' diye dolu ağzıyla konuşmaya çalıştı Pereira.
Thomas konuşmasına engel oldu hemen. ''Ağzındaki lokmayı yut önce de sonra konuş. Herkesin lafını da kesme. Biraz ayılmaya çalışsan iyi olur.''
Ardından dişi bir kaplanı andıran Chantal'a döndü. ''Kimin için istiyorsun bu pasaportları Chantal?''
''2 Alman, 2 Fransız, 3 de Macar için.''
''Oldukça değişik ülkelerden dostlarım var.''
Chantal güldü.
''Normal, mesleğim gereği. Ben bir çeşit rehberim, yabancılara yol gösteririm.''
''Nereye doğru?''
''Fransa'dan İspanya üzerinden geçerek Portekiz'e. Oldukça o ilginç bir iş.''
''Sık sık yapar mısın bu yolculukları?''
Ayda bir. Grup her geçen gün biraz daha büyüyor. Hepsi sahte pasaportlarla ya da pasaportsuz. Duruma göre.
Pasaporttan söz açılmışken diye bir kere daha lafa karışmak istedi sarhoş ressam. Ama Thomas'ın bir hareketi onu susturmaya yetti.
Chantal devam etti. Sadece çok zenginlerle çalışıyorum. İstediğim para çok fazla. Ama beraberimde götürdüğüm kimselerden biri bile yakalanmadı daha. Sınır boylarını karış karış bilirim. Bütün sınır muhafızları da adamım. Son getirdiğim grupta pasaporta ihtiyacı olan tam 7 müşterim var.
Sakallı ressamı da dirseğiyle dürttü. İşin içinde iyi para var ihtiyar.
Benim de bir pasaporta ihtiyacım var dedi Thomas. Evet ama bende bir tane bile pasaport yok. Pereira sonunda konuşmayı başarmıştı. Thomas büyük bir öfkeyle sordu. Yok mu? Sana bıraktığım o pasaportları ne yaptın? Tam 37 taneydi.
6 hafta önceydi o dostum. Nasıl müşteri geldi bilemezsin. 15 gün içerisinde hepsi bitti. Çok üzgünüm ama dediğim gibi bir tane bile yok. Yarım saattir de sana bunu söylemek istiyorum.
11. kısım. Largo de Chiado çevresi asırlık ağaçlar ve küçük kahvelerle çevrili bir meydancıktı. Kahveler pastalarıyla nam salmıştı. Caravella adındakinin bir köşesinde iki adam karşılıklı oturmuş hararetle bir konuyu tartışıyorlardı. Biri viski içerken diğeri dondurmayla yetinmişti. Birincisi İngiliz ajanı Peter Lovejoy'du. Diğeri iri yarı domuz gözlü pembe suratlı Louis Guzmao. Peter Lovejoy ve Louis Guzmao birbirlerini 2 yıl önce tanımışlar ve defalarca aynı işte birlikte çalışmışlardı.
''Şimdi harekete geçmenin tam zamanı'' dedi Lovejoy. ''Öğleden sonra cezaevinden kaçtığını söylediler.''
Lisbon'dan çıkmadan önce onu yakalamak istiyorsak şimdi harekete geçmemiz gerek diye cevap verdi Guzmao. Bir kaşık dolusu dondurmayı ağzına atıp iştahla yuttu. Ne kadar yerse yesin bir türlü doyamıyordu dondurmaya.
Evet haklısın. Lovejoy mümkün olduğu kadar alçak sesle konuşuyor, kuşkulu gözlerle çevresini süzüyordu. Nasıl hakkından gelmeyi düşünüyorsun?
Susturucu tabanca en iyisi. Sen paradan haber ver, getirdin mi?
Evet, şimdi 5000 eskudu alacaksın. İşi bitirince, yani daha sonra da bir 5000 daha.
Lovejoy viskisinden büyük bir yudum aldı. Binbaşı Lewis ona bu iş için 5000 eskudu vermişti. Masrafı bölüşüyorlardı yani. Ama nedense Guzmao ile karşılaşmayı bir türlü istememişti.
Lovejoy bir yudum daha viski alıp binbaşı Lewis'u kafasından silip attı. Sonra Guzmao'ya döndü.
Şimdi beni dikkatle dinle. Leblanc cezaevinden Lazarus Alcoba adlı birinin kılığına girerek kaçmış. Kambur, hemen hemen kel denecek kadar az saçlı biriymiş bu Alcoba.
Lovejoy cezaevindeki adamından Alcoba hakkında öğrendiklerini birer birer sıraladı Guzmao'ya. Sonra da ekledi.
Leblanc bizim ve Almanların peşinde olduğumuzu biliyor. Herhalde bir deliğe saklanacaktır.
Nereye gidebilir?
Şehrin eski mahallelerinde oturan bir arkadaşı var. Sarhoş bir ressam. Poco des Negros'ta oturuyor. 16 numarada. Herhalde oraya gitmiştir. Ya bizleri yanıltmak için hala kambur numarası yapacak ya da yine eski kılığına bürünecek ki polisi atlatabilsin.
Jean Leblanc nasıl bir tip?
Lovejoy Thomas Leven'in mükemmel bir tarifini yaptı.
Peki ya gerçek kambur?
O da cezaevindeymiş. Ondan sana ne? Ama Poco des Negros caddesi 16 numarada kafası kel bir kambur yakalarsan hiç gözünün yaşına bakmamalısın.
17 Kasım 1940 sabahı saat 8'i birkaç dakika geçe, daha önce 11 kere mahkum olmuş, 12 Nisan 1905 Lisbon doğumlu bekar Lazarus Alcoba Ali Hube cezaevinde müdürün karşısına çıkıyordu. Müdür uzun boylu, asık suratlı bir adamdı.
''Dün akşam sağa sola tehditler savurdun, kulağıma geldi Alcoba.''
Küçük adamın dudaklarının kenarı konuşurken bile oynamaya devam ediyordu.
''Sadece haklarımı savundum efendim. Çünkü o Jean Leblanc adındaki herifin kaçmasında parmağım olabileceğinden tahliye edilmeyeceğimi söylediler bana.''
''Ben senin bu işte parmağın olduğuna eminim Alcoba. Savcıya şikayet edeceğini falan da söylemişsin galiba.''
Hemen serbest bırakılmazsam yapacağım bunu efendim. Leblanc'ın benim kılığıma girerek kaçmış olması benim suçum değil herhalde.
Dinle beni Alcoba. Bugün tahliye edeceğiz seni.
Alcoba'nın yüzüne bir gülümseme yayıldı.
Ah şöyle.
Senden korktuğumuzdan yapmıyoruz bunu. Emir aldık. Her gün en yakın karakola gidip görünecek ve Lisbon'u terk etmeyeceksin.
Anladım efendim.
Aptal aptal da sırıtma. Nasıl olsa sen adam olmazsın. Yakında dönüp gelirsin yine.
Aslında senin gibileri hiç salmamak gerek. Demir parmaklıklar arkasında daha rahat edersin.
15. ayrımın sonu. Sayfa 188.